Merhabalar herkese, Merkeziyetsiz Geleceğe hoş geldiniz. Podcast'imizin bu bölümünde çok özel bir konuğumuz var. Podcast'imizin önceki bölümlerinde de konuk olmuştu. Sevgili Enis Hulli'yi konuk ediyoruz. Kendisi 500 Startups Avrupa Girişim Sermayesi Fon Yöneticisi. Enis'in fonunda 40'tan fazla portföy şirketi bulunuyor. Bu şirketler için toplamda 1.1 milyar doların üzerinde sermaye topladığını görüyoruz. Başarılı bir yatırım şirketi bulunuyor. Bugün Enis'le birlikte yapay zeka konuşacağız. Yapay zeka çılgınlığı nereye gidiyor? Teknoloji ve yatırımlar üzerine konuşacağız. Hoş geldin programımıza.
Hoş bulduk. Teşekkürler beni tekrar davet ettiğiniz için. Keyifli böyle 6 ayda bir yapalım bence.
Hoş geldin Enis. Bizim için de çok keyifli. Sabırsızlıkla bekliyorum programı şahsen.
Çok memnun oluruz. Valla Enis'le çok güzel sohbet ediyoruz. Dolu dolu bir bölüm olmuştu. Tekrar davet ettik. Bizi kırmadı geldi. Ama bugün kendisi biraz tabii tadı kaçık. Karınlar ağrıyor, midem yanıyor dedi. Ondan sonra yani bir üzüntü hali var. Fon yöneticilerin bu genel hali mi bu son zamanlar? 1,5 yıldır fon yöneticilerini sorduk. Enis'e başta girerken sorduk. Nasıl diye? Çok mu kötü, az mı kötü, ortalama mı diye bir durum varmış. Valla nasıl durumlar? Seni sormak lazım.
Şeyi konuşmaya gerek yok tabii. Amerika'da borsanın durumu, özellikle teknoloji şirketlerinin durumunu konuşmaya gerek yok. Yani değerleri yarıya mı düştü, 5'te 1'e mi düştü, 10'da 1'e mi düştü? Onu konuşuyoruz. Benim mesela kendi bireysel portföyümdeki bir girişim ki üniversiteden yakın bir arkadaşımın kurduğu bir girişimde daha sonra SPAC'la IPO yaptılar. Bayağı %99 değer kaybetti. %1'ine düştü. Yani şöyle üçümüz toplansak alırız bence. Tabii bunun bizim sektöre de yansıması oluyor haliyle. Bence şu an piyasada çok fazla realize edilmemiş zarar var. Yani birçok seri C, D, E, F şirketi birçok fon yöneticisi tarafından en son aldıkları yatırım turlarında tutulurken bugün belki reel değerleri yarısı, 1/3, 1/5 nereye düştüyse düştü. Belli bir lag'le de ekosistemi vuruyor bu. Ondan yani 2022 ve işte 2023'ün ilk yarısına baktığımızda kağıt üzerinde bile olsa kar yapan fon bulmak bence imkansızdır. Eğer kar yapan fon varsa da muhtemelen bugün gerçek değerinde tutmadığı için o şirketleri kar yaptığını sanıyordur. Öyle bir yanılgıdadır diye düşünüyorum.
Evet, gerçekten piyasa koşulları kötü ama bir şekilde de sizin hani günlük olarak işinizi yapmanız gerekiyor. Sabah uyandığınızda işe gitmek için bir motivasyonunuz olması gerekiyor. Hala bu şartlarda girişim arıyor musunuz? Fon topluyor musunuz?
Tabii ki.
Yine de bir heves, istek
tabii
var.
Tabii ki yani birkaç açıdan bakabiliriz buna. Birincisi piyasa kötü derken erken aşamada piyasa kötü değil. Yani bugün çekirdek öncesi aşamada girdiğin şirket piyasa koşullarından dolayı çekirdek turnu veya seri A turnu çok daha düşük değerlerinden yapıyor değil. Burada nasıl borsanın müthiş pozitif etkisi? Şöyle bir şey diyebilirim aslında. Likiditeden uzaklaştıkça, ki likiditeden biz coğrafi olarak da uzaklaşıyor olabiliriz Türkiye'de olarak. Likiditeden biz aşama olarak da uzaklaşıyor olabiliriz çekirdek yatırım yapıyor olarak. O zaman likiditenin olduğu piyasada olan pozitif veya negatif etki uzak olan insana hem daha yavaş geliyor. 3 ay, 6 ay, 12 ay geç geliyor. Hem de birazcık daha buffer'la geliyor. Yani borsa şov yaparken bizim erken aşama değerlemeler artıyordu tabii ki ama o kadar da artmıyordu. Benzer şekilde borsada şirketler 1/3, 1/5 fiyatına düşerken bizdeki değerlemeler 1/3, 1/5 fiyatlarına düşmüyor erken aşamada. Ondan bence yatırım yapmak anlamında aynı motivasyon var. Hatta belki daha da büyük bir motivasyon var. Çünkü eskiden borsanın çok iyi gittiği dönemde bir insan, bir mühendis düşünün. Bugün Amazon'a, Apple'a, Microsoft'a girip hem çok iyi bir maaş alıyordu. Downside protection var. Hem belli bir Amazon hissesi alıyor. Bir de üzerine Amazon birkaç yılda bir iki katı değerine çıkınca kim niye girişim kursun ki? Hem maaşını alıyorsun hem Amazon 3 katına çıkıyor. Allah bir bereket versin. O dünya bitti. Yani hem ben downside protection yapacağım hem de aldığım borsaya açık bilmem ne kadar yüzlerce milyar dolar şirketindeki değeri olan hisse de aslında 2-3 kat artacak dünyası bitince bu daha fazla özellikle mühendisi ya girişimci olmaya ya da girişimlere katılmaya itiyor. Bu bence bizim sektörümüzde çok pozitif ki benzer bir etkiyi 2008 krizi sonrası için de görebiliriz ki ne biçim şirketler çıktı. Ondan dolayı erken aşama yatırımda bence iştah hiç olmadığı kadar fazla mutluyuz, heyecanlıyız. Daha fazla insan bu tarafa girmek istiyor. Orası müthiş ama geriye dönük bakınca da son 3 sene 5 sene portföy performansına portföy sürekli iyiye giden bir portföy. Belki bizim ilk fonumuz mesela 2016 iken 2016'dan 2022'ye kadar her sene epey yüksek IRR'larla, epey yüksek karlarla portföy değerlendi derken 2022 boyunca önce onun böyle bir belinin kırıldığı yani böyle bir daha düzleştiği daha sonra da negatife doğru aslında döndüğü bir IRR senesi yaşadık 2022'de. Ya moral bozacak bir şey yok. 6 sene üst üste pozitif gidiyorsan bir sene de negatif gideceksin. Belki daha bile sağlıklı.
Tabii yani düzenlemeler hep böyle oluyor. Çok da güzel bir noktaya değindin aslında. Şimdi çok fazla işten çıkartmalar oldu. Özellikle Amerika odağında baktığımız zaman bu şirketlerden çıkanlar şimdi ne yapacaklar, ne yapıyorlar? Ceplerinde birçoğunun parası da var. Çok çevrede görüyorlar. Yani bir şekilde girişimleri daha fazla burada bir akış olacağını düşünebiliriz. Burada hani sormak istediğim birkaç şey var. Hani yatırımlardan girdik bugünkü programımıza. Biraz öyle devam edelim. Şu an piyasada hani bir para yok gibi bir durum var. Bu fonları nasıl etkiliyor? Sizde çok başarılı olarak bir sürü farklı şirket buluyorsunuz. Onlara yatırım yapıyorsunuz. İşte Carbon Health var. Programda önce konuştuk. Firefly, Insider var. Plan var. Plan'da biz de çalışmıştık. Görünce çok mutlu oldum. Bu şirketleri buluyorsunuz. Bunlara tabii kaynak oluşturmanız lazım. Piyasada para yokken bunu nasıl, fon yöneticisi olarak bunu nasıl değerlendiriyorsun?
Birkaç farklı denklem var orada aslında. Piyasada aslında para var çünkü geçtiğimiz 2 sene çok büyük fonlar raise edildi ve bunların yatırılması lazım. 3 sene, 5 senelik neyse artık yatırım periyotlarında yatırılması lazım. Ondan piyasada şu an para yok değil ama bundan 2 sene sonra para yok da olabilir bu arada böylece devam ederse. Çünkü aynı hızda para toplanamıyor şu anda. Son 1 yıldır aynı hızda para toplanamıyor. Önümüzdeki 1 yılda bence böyle olacak. Ondan asıl para yokluğunu eğer böyle devam ederse sektör bence 2 yıl sonra yaşayacağız. Bugünkü para yokluğu daha çok yatırımcıların korkaklığından dolayı böyle. Yatırımcılar korkak olduğunda ne yapıyorlar? Önce zaten işte Amerikan fonları, eskiden şöyle bir laf vardı. San Francisco fonu San Francisco'ya yatırım yapar, Los Angeles fonu Los Angeles'ta yatırım yapar, İngiliz fonu İngiltere'ye yatırım yapar. Çok daha bu coğrafi bir iş. Çünkü güvene dayalı bir iş yapıyorken siz bir girişimciye güvenmek için onu ne kadar daha iyi tanıyorsanız, ne kadar daha kolay kültürel etkileşim sağlayabiliyorsanız o kadar çok ona yatırım yapıyordunuz. Ama paranın sonsuzlaşmasıyla bu kırılmıştı. Bir yanda Alman fon görüyoruz. İsveç, İsrail, Türkiye her yere yatırım yapıyor. Amerikalı fonlar üst üste Avrupa ofislerini açtılar. Yetmediler. Doğu Avrupa veya Türkiye'den insanları inşaladılar ki Doğu Avrupa ve Türkiye'yi de kabul etmek istiyorlar. Yani paranın sonsuzlaşması para sahiplerinde fonlarda bir rekabet ortamı yaratmıştı. O şu anda korkaklığa döndüğü için yok oldu. Tekrar bir yanda yatırımların daha coğrafi olarak yapıldı. Özellikle erken aşama için konuşuyorum. Yani pre-seed, seed, seri A gibi düşünebilirsiniz bu dediklerimi. Çok daha coğrafi olarak yaptığı bir yere çevirdi bunu. Bir yanda portföy şirketleri, bir yanda fonlar daha büyük portföyler oluşturmak istiyorken yani belki parasının %50, 60, 70'ini ilk yatırımlara ayırıp bir fonda 30-40 yatırım yapmak isteyen portföy şirketi çok daha bir risk, büyük bir risk appetite'ı varken bugün artık 15 şirkette durayım. Fonumun %70'ini devam yatırıma ayırayım. Bu yatırım yaptığım 15-18 neyse şirket devam yatırım bulamayabilir. O zaman ben ona o yatırımı sağlayabilmeliyim deyip fonun büyük kısmını devam yatırıma ayırıyor. Portföyü küçültüyor ki bu toplam yapılan yatırım sayısında tabii ki direkt etkiliyor ekosistemdeki. Bir de bu yetmezmiş gibi eskiden bir sektörde bir birinci varken ikinciye de para bulabilirken üçüncü de para bulabilirken bugün herkes o birinciye para koymak istiyor. Yani para aynı yerde havuzlanıyor diyebiliriz. Aynı 4 fon gidip 4 farklı şirkete yatırım yapacaklarına aynı sektörde aynı şirkete hep beraber yatırım yapıyorlar. Çünkü sermaye de kendi içerisinde bir tane mod haline geliyor. Yani senin sermayenin olması veya sermayeye erişebilen bir şirket olman kendi başına bir mod haline geldi. Bir competitive advantage haline geldi rakiplerine göre. Öyle olunca da bizim bölgeye bakınca Doğu Avrupa Türkiye böyle 3 farklı negatif rüzgar esiyor. Birinci negatif rüzgar yatırımın çok daha lokal bir şey haline gelmesi ve bu sebeple Doğu Avrupa fonlarının Doğu Avrupa'ya, Türk fonlarının Türkiye'ye yatırım yapması ve diğer yurt dışına erken aşamada çıkışın zorlaşması finansman anlamında. İkincisi düşen portföy hacimleri 20, 30, 40 yatırım yerine 15 yatırımda durması portföy fonların. Bir de yetmez gibi hep beraber her işe giriyor olmaları bir anda deal count'u çok düşürdü bence.
Yanlış hatırlamıyorsam Social Capital'ın CEO'su Chamath Palihapitiya Olim Podcast'te şey demişti. Biz şu anda yatırım yaptığımız girişimlere 2025'e kadar en azından yeni yatırım almadan elinizde nakit tutacak kadar kaynak bulundurmalarını istiyoruz. Gerçekten böyle bir zaman diliminde yatırım yapılma azlığının vesaire devam edeceğini düşünüyor musun? En azından belki FED tekrar faiz düşürene kadar işte piyasada para bolluğu artana kadar bu şekilde girişimlere önlemler tavsiye edip yeni yatırım yaptığınız girişimlerde de bu tür şartlar veya işte nakiti iyi korumaları, iyi muhafaza etmeleri için önerilerde bulunup belli kriterleri de buna göre sağlayarak yatırım yapıyor musunuz?
Bizim fonumuza baktığımızda 70 milyon euroluk bir fon bugüne kadar 15 milyon euro yatırdık. Yani epey bir dry powder'ımız var. Ondan daha erken aşamada yani çekirdek öncesi ve çekirdek aşamadaki girişimlerimizi bence iyi gidiyor oldukları sürece sonsuza kadar destekleyebiliriz neredeyse. Tabii seri A, seri B'de artık aylık giderler çok da arttığı için bir anda orada böyle 10, 20, 30 milyonluk turlar gerekiyor ve maalesef bizim tek başımıza en azından karşılayacağımız bir şeyin dışına çıkıyor ama çekirdek öncesi ve çekirdekte bu dediğini demiyoruz şirketlere şu anda. Kendimiz de sermayemiz olduğu için tam tersi. Madem bütün piyasa korkaklık yapıyor, bizim korkmamamız lazım o zaman. Bunu söyleyebileceğimiz yeterli bir war chest'imiz de var, yeterli sermayemiz de var. Tam tersi bam bam bam gidiyoruz daha fazla. Ama seed aşamayı, çekirdeği geçtikten sonra o tavsiyeyi veremez hale geliyoruz. Çünkü öyle bir sermayeye de sahip değiliz haliyle. All in podcast örneğine gidecek olursak şundan dolayı hoşuma gitmiyor. Bu insanlar daha çok megafon görevi görüyor. Olabilecek herhangi bir iyiliği çok çok çok iyi gösteriyorlar. Öyle olunca herkes buraya para atıyor. Sonra bir parça bir şey kötüye gidince de çok çok çok kötü oluyor. Yani amplifier gibi takılıyorlar. Normalde belki bu kadar binary olmayacak, bir veya sıfır olmayacak olan bir sektörü, yani dünyanın en iyi sektörü, Allah bir dakika artık bu dünyanın en kötü sektörü oldu kadar olmayacak bir şeyi amplify ediyor oluyorlar. Ondan dolayı hoşuma gitmiyor. Yani düne kadar işte growth at all costs, ne yaparsan yap büyü, ana olay büyümek, kimse LTV, CAC, birim ekonomisi bakmasın vesaire derken bir anda bipolar bir tepki verip 2 ay sonra tam ters bir yerde bu parayı 2026'ya kadar tutmanız lazım. Hatta 2036'ya kadar tutmanız lazım. Şimdi herkesi kovmanız lazım. Çünkü zaman çok kötü falan. Yani ne zaman o kadar iyiydi, o kadar iyi de değildi. Ne de zaman o kadar kötü, o kadar kötü de değil şu anda. Öyle bir hale getiriyoruz ki sanki dünya güllük gülistanlıktı, şimdi 6. Dünya Savaşı başladı. Öyle bir şey de yok ortada.
Evet, medyanın genel böyle bir sıkıntısı var. Kötü haber tıklanıyor, büyük haber, büyük başlıklar tıklanıyor. O yüzden dikkat çekmek için buraya yöneliyorlar. Bu biraz zaten CNBC'den hisse tavsiyesi alıp yatırım yapmak gibi olur yani. Çoğunlukla hataya sebep olur. Genel fikir edinmek adına ve bu fikirleri hani ortaya atılmışken tartışıp gerçekten ardında bir dayanağı var mı anlatmak için yani güzel bir referans noktası oluyor ama körü körüne gerçekten inanmamak lazım dediğin gibi.
Amerika odaklı gittik aslında. Yani Amerika'daki şirketlerde büyük bir sıkıntı var. Hani herkes böyle bir işten çıkartıyor, işte maliyetleri düşürelim. İşte şimdi mesela yapay zeka gündemde. Yapay zekayı kullanarak işte insanların, çalışanların işte verimliliğini arttıralım. Daha az kişi işe alalım, süreçleri otomatize edelim gibi durumlar söz konusu. Avrupa'da durum nasıl? Böyle işten çıkartmaları en azından hani çok fazla yani o seviyede görmedim. Sen tabii buraya daha odaklı bir yatırımcı olarak hani buradaki durumu nasıl görüyorsun?
Bence benzer şekilde bu sermaye sonsuzluğundan daha çok Amerika nevalandığı için bunun bir şekilde borsaya açılmak anlamında da söylüyorum bunu. Genel VC yatırım alabilmekte vesaire. Bunun bir şekilde kısılması da en çok onları etkiliyor. Avrupa gene benim biraz önce bahsettiğim hem aşama olarak hem coğrafya olarak likiditeden gene en azından bir layer uzaklaştığı için daha bir bufferla geliyor her şey. Bir de onun üzerine Amerika'ya kıyasla Avrupa'da, Amerika'da çok daha fazla çok büyük şirket var. Yani örnek verecek olursak Avrupa 50 tane milyar dolarlık şirket olmasını tercih eder. Amerika bir tane 50 milyar dolarlık şirket ister diye bir fark var. Bu tamamen aslında ekonomilerinin yapılarından ötürü. Bu da bence kendi içerisinde daha sağlıklı bir rekabet ortamı ve bir buffer yaratıyor insan çıkarmak hakkında. Bir de üzerine tabii ki regülasyonlar, çok daha güçlü bir sosyal devlet yapısı vesaire derken, yani dediğine katılıyorum. Bence Avrupa'yı pozitif rüzgar da daha az vurduğu gibi negatif rüzgar da daha az vuruyor şu an.
Peki bu rüzgara bakınca biraz da teknoloji trendlerindeki rüzgarları o zaman konuşalım. Çünkü hani piyasa ne olursa olsun bazı sektörler büyümeye devam ediyor. Geçmişte ilgi çeken blok zincir gibi teknolojilere odaklı şirketler mesela zor koşulda bile yatırım bulabiliyordu. Şimdi bu olay yapay zekaya döndü. Artık yapay zekayla uğraşıyorsan piyasada para yoksa bile bir şekilde yapay zeka şirketi olarak yatırım alabiliyorsun. Yapay zeka özelinde durum nasıl? Oradaki kenarda bekleyen para bir şekilde onlara mı döndü? Gerçekten ana akımın her gün konuştuğu kadar yatırım dünyasında uzun vadeli aslında düşünen insanların dünyasında da bunun yansıması var mı?
Evet, yapay zeka yani kripto veya Web3'e kıyasla kripto veya Web3'ün bence 30 senede yaratamayacağı değeri 6 ayda yarattı. Gerçek değer yaratmak anlamında. Hatta tam tersi onun belki yatırıma dönmesi daha geç geldi. Yani biz baktığımızda bugün son 3 senedir GPT-3 üzerine çıkan şirketlerin çok büyük yatırımlar aldığını görüyorduk. Cirolarının sıfırdan 100 milyon dolara çıktığını, müşteri sayılarının binlere çıktığını birkaç ay içerisinde görüyorduk. Bunlar çok da aslında işte OpenAI'nin mesela GPT-3'sini API olarak kullanan ön yüzde başka bir herhangi bir value proposition'la çıkan şirketlerdi ve B2B'de bu trendi biz zaten görüyorduk ki kendi portföyümüzde de vardı. Bunun bence hızlanmasının sebebi bir, yapay zeka zaten eksponansiyel bir şekilde iyileşiyor. Onun bir etkisi var yani. 2 sene önce fonu kurduğumuzda özet pazarı, bir şeyin özetini çıkartmak, bu bir meeting de olabilir, bu bir kitap da olabilir, ne olduğunu fark etmez, zor bir problemdi. Bir sürü şirkete bakıyorduk, hiçbirinin ürünü iyi değildi. Onun zor bir problemden bir commodity haline dönmesi bir yıl aldı. Bugün commodity diyoruz, herkes yapabilir, iş değil ki zaten vesaire. Öyle bir hızla teknolojinin iyileşmesi var. Bir de bu yetmezmiş gibi dediğim B2B adopsiyon geliyordu 2-3 senedir. ChatGPT ile bir anda B2C adopsiyon geldi. Yani ikisi üst üste bindi. Burada baktığımızda biz fon yatırımcıları olarak farklı bir teknoloji inflection'a bet ediyor olabiliriz. Bir teknolojinin çok hızlı büyüyeceğine bet edersiniz. Ki zaten onu yapıyorduk yapay zekada. Belli bir consumer adoption inflection'a da bet edebiliyor olabilirsiniz. Yani teknoloji o kadar hızlı gelişmiyordur ama o veya bu sebepten consumer artık kullanıcı artık bu teknolojiyi kullanmak istiyordur ve kullanma adoption'ına geliyordur. Onun bir inflection'ı vardır. İkisi üst üste bindi bence bugün. Yani bir yandan teknoloji eksponansiyel şekilde iyileşiyor. Diğer yandan ChatGPT'nin getirdiği hype ve işte milyonlarca kullanıcının birkaç gün içinde gelmesiyle beraber bir yanda consumer adoption da bunu bekliyor hale geldi bütün tool'lardan. İkisi üst üste binince de evet yani her şirket şu anda her fon bir şekilde yapay zeka etrafında layer 1, 2, 3 fark etmez exposure'ını arttırmak istiyor. Yalnızca belki farklı büyük LLM modülleri paketleyen şirketler bile çok hızlı bir pazar penetrasyonu yakalayabildiği için yatırım alabiliyor. Aslında çok büyük bir proprietary data seti de yok, proprietary teknolojisi de yok. Ama fark etmez land grab'e döndü consumer adoption sayesinde. Yani bence iki tane curve üst üste bindi şu an orada.
Burada bir virgül koyup dinleyiciler için ufak bir Türkçeleştirelim vaziyeti. Dedin ki B2B'deydi yani GPT yeni bir teknoloji değil. GPT-3 ile birlikte işte bir sürü şirket vardı. İşte mesela Jasper AI vardı. İçerik üretim platformu. Tamamen API'ler üzerine kurulmuş bir platformdu. 130 milyon fon toplamıştı. Bugün olsa Jasper AI yine o fonu toplayabilir mi? Çok şüpheli. B2B'den B2C'ye geçiş var. Çünkü insanların buradaki bu yapay zeka uygulamalarını kullanmaya yönelik adaptasyonu arttı dedim. Bu yönde tahminde bulunabiliriz. Bu yönde paramızı buraya daha çok yatırmayı tercih edebiliriz diye söyledin. Şöyle destekleyebilirim aslında. Yani çok kısa sürede 30 Kasım'da çıktı ChatGPT ve çok kısa süre içerisinde yani inanılmaz bir kullanıcı sayısına ulaştı. Şu an 100 milyondan fazla kullanıcısı var ve birçok alanda insanların hayatını değiştiriyor. Yani şimdi birçok insan buna belki evet diyecektir ama ben hani kişisel olarak baktığım zaman hayatımda bir ChatGPT öncesi ve sonrası diye bir böyle bir milat var. ChatGPT ve benzeri bir teknoloji şu an hayatımdan çıksa 2 hafta kendime gelemem. Yani hani ne olacağımı şaşırırım. Hani günlük olarak kullandığımız böyle verimliliğimi, buradaki iş yapma kapasitemi 10 kat arttıran bir teknolojiden bahsediyoruz. Ve bu dünyanın her yerinde herkesi bu şekilde etkileyen bir teknoloji. Şimdi bunun bir de yine API'ları var. Yani API'ları da açık. Bu şirketler de bu API'lar üzerinde yani kendi şirketlerini, kendi ürünlerini, mikro ürünlerini belki kuruyorlar. Sana şimdi bir yatırımcı olarak şunu sormam lazım. Yani kendi böyle tescilli, kendi ürettiği birebir hani kendi ürettiği kendi altyapısında ürettiği bir teknolojisi olmadan işte başka OpenAI gibi bunların üzerine bunların uygulamalarını API'larını kullanarak yaptığı ürünleri nasıl bakıyorsun? Bunlara hala bu yatırımlar yapılır mı? Sen hani ürünün getireceği değere mi bakıyorsun yoksa işte oradaki uzun vadede o tescilli teknoloji diyebileceğimiz hani kendi teknolojilerinin olmasına da dikkat eder misin? Yani hem senin tarafta hem de makro seviyede böyle işte fon yöneticileri bu duruma nasıl bakıyor? Ona da bir değinebilirsen seviniriz.
Tabii ki. Yani burada aslında değerin ne kadarını kimin yarattığı önemli. Senin değeri bir OpenAI'ın getirdiği API üzerine yaratıyor olmanın artı veya eksisi yok. Bu zaten dünyada hep gördüğümüz bir şeydi. Yani sen Microsoft'un operating sistemini kullanarak onun üzerine bir yazılım yapıyorsun. Kimse diyor muydu ki kardeşim sen Slack'i yazdın ama Microsoft'un operating sistemini kullanıyorsun. O zaman git kendin bare metal'a kadar hepsini kendin yap. Veya bir cloud teknolojisinde herhangi bir İK yazılımı HR alanında olsun. Kola İK'ya biz diyor muyuz? Kola İK'ya yazmakta ne olacak? Sen git asıl o zaman AWS'i baştan yaz. Senin bütün ölçeklenebilirliğin sonuçta sana AWS veriyor demiyorduk. Çünkü orada evet onun da yarattığı bir değer var. Onun değeri kendine. Sen onun üzerine ek bir değer yaratıyorsun. Burada önemli olan şu. Son müşteriye gelirken değer ne kadarını senin o kullandığın altyapı sağlıyor, ne kadarını sen üzerine yaratmışsın ve senin o yarattığın ne kadar hızlı kopyalanabilir. Aynı altyapının herkese açık olduğunu düşünecek olursak eğer. Ama bu denklem bence neredeyse her şeyde var. Yani bugün App Store'daki oyunlarda da var. Unity ile build edilen oyunlarda da var falan. Yani benzer analojiyi her sektöre ayrı ayrı açabilirim. Bu Jasper veya OpenAI GPT 3.54 fark etmez üzerine düşecek olursak da evet bu yatırımcının sorduğu bir soru. Çünkü giriş bariyeri yok. Bu firmaların müşterileri haricinde aldıkları proprietary bir data set yok. Yani kendilerine özel bunu yapmalarını sağlayan belli bir data set de yok. Öyle olunca da bunun ne kadarı sende kalacak, ne kadarı ne kadar savunulabilir sorusu ortaya çıkıyor. Bir buna bakmadan yatırım yapabiliyoruz bazen. Öyle bir büyüme geliyor ki bunu sonra düşünelim diyoruz. Yani ileride oturup da kendi altyapısını kendimi yazar, farklı bir data set mi kullanıyor olur, bunu çok daha farklı yapacak olan. Veya bu iş akışının ana tool'u haline gelir. Ana tool'u haline geldiği içerisinde sağa sola doğru expand etmeye mi başlar? Ona gelecekte bakarız bazen diyoruz. Evet Stable Diffusion kullanıyor. Varsın kullanmaya devam etsin. Yeter ki büyüme geliyor olsun diyoruz. Bazen de bunu zaten en baştan kurgulayan şirketler görebiliyoruz. Yani özellikle sağlık gibi datanın çok daha sensitive olduğu, herhangi bir open modelden çok da fazla şey çıkamayacağı yerlerde bu sefer o dataya erişim gerçekten ne kadar proprietary ona bakıyor oluyoruz. Bundan 2 sene önceye döndüğümüzde yani GPT-3 ile yapan bir sürü şirket çıktığında ana kurdukları hikaye şuydu. Geri dönüp biz de kendi altyapımızı kendimiz yazacağız. Üzerine bir hikaye. Ne zamanki yeterli hacime geleceğiz. Ne zamanki buradaki maliyetler de bize aslında birazcık batmaya başlayacak. O noktada biz niye bu maliyetlere katlanıyoruz ki, kendimiz yaparız deyip kendimiz yapacağız inanan çok fazla şirket vardı. Bence OpenAI orada aradaki farkı öyle bir açtı ki bunu diyen çok çok daha az görüyoruz. Bunu yapabilmiş olan da çok az var. Bence Replit buna en güzel örneklerden bir tanesi. Döndü, kendi altyapısını kendi yazdı. Hani bunun ileriye dönüp daha çok olmasını bekliyor musun? Enis diye soracak olursanız ben beklemiyorum. Ben orada 3-4 tane oyuncunun, aynı bugünkü aslında birazcık cloud'a da benziyor, sağlıklı bir rekabet ortamı içerisinde teknolojiyi çok daha önden getireceğine, geri kalan herkesin de bunu daha çok üzerine bir şey build edeceğine doğru gideceğine inanıyorum. Onları replace etmektense.
Peki yani burada aslında pek çok dikeyden bahsettin ki OpenAI API'larını kullanmak dediğin gibi bir tanesi. İşte özellikle yazı bazlı şeylerde Stable Diffusion görsel üretiminde çok güzel bir örnek ve dediğin gibi eğer üstüne Midjourney gibi katma değerli bir ürün üretebiliyorsan var kullan bunu. Ama farklı farklı böyle dikeylerde gelişmeler yaşanıyor aslında bu dünyada. Sizin fon olarak 500 Emerging Europe'un fonu bu dikeyler özellikle birinden ekstra heyecan duyup bunlara yöneliyor mu? Mesela işte burada resim olabilir, video olabilir, yazı olabilir, farklı farklı dikeylerden hangisiyle daha çok ilgileniyorsunuz ve bunun etrafında genel bir yatırım stratejiniz ve gelecekte somut planlarınız var mı?
Ya birinden diğerine göre daha çok ilgileniyoruz demek istemem. Çünkü bence birkaç alan var ki artık bunlara çok fazla şirket çıktı bunların etrafında. Bunlardan bir tanesi ilk başta işte Jasper ile başlayan short veya long form of text content. Yani buna neler giriyor? Sosyal medya postları yapmak, reklam yapmak da buna giriyor. Ürün açıklamaları, e-ticaret özellikle aynı anda bir sürü ürün varsa onların otomatik olması da buna giriyor. Bir şirketin hızlı bir şekilde blog yazması veya küçük küçük sektör haberleri yazması, e-mail kampanyaları yapması falan buraya giriyor. Buralarda çok şirket var zaten. Orası kendini kanıtladı, hızlı büyümeler geldi vesaire. Benzer bir şey satış pazarlama tarafı için de söyleyebilirim. Çok daha kişiselleştirilmiş satış e-mailleri, pazarlama e-maillerin atılabilmesi sanki insandan çıkmış gibi ki zaten bence son dönemde çok daha fazla siz de alıyorsunuzdur. Epey daha kişiselleştirilmiş geliyor e-mailler. Yani benim son yaptığım konuşmadan bir örnek vererek, son yaptığımız 3 yatırımın da adını yazarak vesaire inanılmaz kişiselleştirilmiş geliyor. O taraf da bence yani satış pazarlamada ve text yazı bazlı olanlar da bence valide oldu ve çok fazla şirket gördük. Ama bunun her tarafa yansıdığını görüyoruz yani. Çok daha ilginç bir şekilde oyuna geldiğini gördük. Game Asset Creation tarafında. Bizim portföy şirketimiz Layer var. 2-3 tane daha adını vermek istemediğim ama yatırım almış bu alanda şirket var. Bunları yaptıkları aslında game design'da art tarafındaki insanların işini hızlandırmak ve sizin temanıza, sizin renklerinize, çizgilerinize uygun hızlı bir şekilde 10, 20, 50 tane ürünün çıkmasını sağlıyorlar. Yarın öbür gün bu ürünlerin otomatik bir şekilde aslında çok daha hızlı Unity'ye de entegre gidebilmesini de sağlayacaklar. Çok daha kolay belki A-B testing yapılabilmesini enable edecekler. Belki A-B testing yaparken bir oyun belli bir asetle, belli bir ikonla onu hızlı bir şekilde AI generator'lar üzerinden yapacak. Böylece bir human labor ortadan kalkıyor. Ama bu aynı zamanda sizin o iş akışına çok daha derin entegre olmanızı gerektiriyor. Yani yalnızca brief verdim, resim aldım. Şimdi geri kalan her şeyi gene manuel aynı şekilde yapacaksam o zaman değer çok daha sığlaşıyor haliyle. Bunu yani oyun tarafında epey bir şey gördük. Onun dışında finansal tarafta bile gördüm. Yani bugün traderların durmadan terminal üzerinden kendi aralarında veya müşteriyle konuşurken durmadan aslında fiat gauge ediyorlar. Durmadan bir fiyat, bir şeyin herhangi bir commodity'nin de olabilir bu fark etmez. Fiyatının ne olması gerektiği hakkında sohbetler ediyorlar. Peki şu kadardan alır mısın diyor, öbürü diye hayır almam diyor falan. Orada şimdi birkaç problem var. Birincisi çok büyük bir data var bu mesajlaşmalarda. Bunların aslında geri dönüp CRM'e işlenmesi lazım ki kim hangi seviyelerde neyden istekli ülke commodity bazında fark etmez. Hem de bunun bir regülasyon tarafı var. Bütün bunlar aslında fiyat teklifi vermeye girer ve senin bütün verdiğin fiyat tekliflerinde bir yere işlemen gerekiyor ve işlemiyorsun. Çünkü çok orada bir sohbet dönüyor senin aslında 50 tane 100 tane çalışanın arasında. Bunun üzerine de aslında AI kullanarak bunu automate eden, hızlı bir şekilde bütün o dataları çeken ve teklif olarak CRM'e işleyen vesaire oraya orkestrate eden şirketlerle de görüştük. Tam ters tarafta audiobook pazarı, yani audiobook'ta kişiselleştirilmiş kitapların çıkması yapay zeka ile senin ilgini çeken alanda orada başka şirketlerle görüştük. Yani baktığımızda herhangi bir sektörde ya bunu yapay zeka aslında ya orada yapay zekanın yaptığı birinci şey insan emeğini ortadan kaldırıp hızlandırmak oldu haliyle. Bence ikinci taraf insanın zaten istese de yapamayacağı yerlere gitmek oldu ki bu fintech örneğin birazcık ona geliyor. Game design'ı A-B testing ya da personalized asset'e doğru götürünce de öyle oluyor. Bunu her dikeyde görüyoruz. Yani kendi dikeyindeki bugün herhangi bir insan domain expertisi varsa bence ana düşünmesi gereken şey yapay zeka ile ben ya neyi değiştirebilirim ya da neyi 10x daha iyi yapabilirim diye bakınca her sektörde insanın aklına onlarca fikir geliyor.
Kesin. Yani Türkiye'de mesela herkesin, yani bu yatırım girişim dünyasında olan herkesin olduğu gibi benim de oyun dünyasından kurucu yakın bir arkadaşım var. O mesela işte hyper casual oyunlar mesela üretiyorlar. Hızlı üretmeleri gerekiyor mesela oyunları. Şimdi Unity'de yapay zeka uygulamalarını kullanarak tasarımcılarının çıkartacakları işte 1-2 haftalık süreçte çıkartacakları o oyun asetlerini, oyun varlıklarını 1-2 saat gibi sürelerde çıkartmaya başladılar. Sonra onları işte animasyonlarını yine yapay zeka ile ekleyerek hani çok kısa bir sürede, geçtiğimiz yani bir ayda bunları hani yaptılar. Bambaşka bir noktaya getirdi mesela şirketi bu operasyonel kabiliyet olarak. Yani burada bir rekabet avantajı kullanan şirketler bazında çok büyük bir rekabet avantajı getiriyor. Ama tabii şimdi çok yaygınlaştığı için o gerçek bir rekabet avantajı var mı? Yoksa işte oradaki bir adaptasyon mu daha önemli olacak? Onu biraz değerlendirmek lazım. Burada da şöyle bir soruya geçiş yapacağım. Geleneksel sektörler burada işte iş modelleri üzerindeki etkisini nasıl değerlendiriyorsun bu yapay zeka ve benzeri teknolojilerin? Bu dönüşme uyum sağlamak için şirketlerin veya yatırımcıların ne gibi stratejiler benimsemesi gerekiyor?
Bence yapay zekaya, özellikle geleneksel şirketler için konuşuyorum. Bence teknoloji şirketlerinin yapay zekaya uyum sağlaması çok daha kolay ki işte Adobe Firefly'da gördük mesela bunu. Adobe bir ürün çıkardı ve çıkardığı gibi ben bile bu alan üzerine 4-5 farklı startup görmüşken hepsini süpürdü, geçirdi. Hem distribution'a sahip hem inovasyonu getirmiş bir oyuncu. Tabii ki bir anda yani gördüğüm duyduğum tüm şirketler pivot ediyoruz moduna geçtiler. Ondan dolayı bu teknolojiye zaten hızlı adapte olabilecek olan şirketlerin ben o inovasyonu hızlı kopyalayabileceklerine inanıyorum. Yani burada hani innovation versus distribution diye bakacak olursak distribution'a sahip teknoloji oyuncularının innovation'ı yapay zekada hızlı kopyalayacaklarına maalesef inanıyorum. Maalesef diyorum çünkü bu startuplar için kötü bir şey. Daha da geleneksel oyunculara gidecek olursak ama onlar daha internete alışacaklardı ki cloud gelecekti ki şimdi yapay zeka orada büyük değişim olacağını düşünüyorum. Yani bizim şu anda aklımıza gelmeyen, teknolojiye zaten daha uyum sağlayamamış, daha bulutu tam anlayamamış derken yapay zeka diye bir şey çıktı vesaire. Yapay zekayı çok basit formlarıyla bile kullanabilen şirketlerin bir anda tüm o gelenekselleri silip süpüreceğine inanıyorum. Benzer bir şeyi şeyde bile gördük bence. Bundan 30 yıl önce CRM ve ERP kullanabilen ve adaptasyona dönebilenlere karşılık dönemeyenler bir anda zaten yok oldu ki ne kadar daha basit bir şey anlaması ve implement etmesi. Yapay zeka bundan bence çok daha komplike. Ondan geleneksel sektörlerde beni epey heyecanlandırıyor. Birçok farklı iş kolu da bence yok olacak. Yani yapay zeka birçok şeyi önce insandan daha ucuza yapabiliyor olacak. Sonra zaten insandan daha iyi yapabiliyor hale geliyor çok hızlı bir şekilde.
Yani buradaki mesela ERP danışmanlık veya ERP yazılım şirketleri hizmet olarak bunları veren işte büyük şirketleri, işte büyük holdinglere bunları veren şirketler gibi sence yapay zeka danışmanlık ve yapay zeka konusunda işte böyle otomasyonları, süreç otomasyonları ve süreç yönetimi uygulamaları, yazılımları geliştirecek hizmet odaklı şirketlerin de artacağını düşünüyorsun o zaman, doğru mu?
Kesinlikle artacağını düşünüyorum. Zaten bu hani yapay zeka AI as a service dediğimiz hizmet olarak yapay zeka veren şirketler böyle 2015'lerden sonra çıktı. Hatta satın alımlar da oldu orada. Yani bildiğiniz hizmet şirketinin çok bir ürünü de yok elinde. Microsoft'un yaptığı satın alma oldu, Google'un yaptığı satın almaları oldu vesaire. Türkiye'ye baktığımızda da bunu böyle hizmet olarak veren şu anda bilmiyorum ama yani iki elin parmaklarını geçmezdir oradaki şirket sayısı. Çünkü talep de sadece en tepede vardı. Yani büyük telko şirketleri, büyük bankalar, büyük farma şirketleri. Hani Türkiye'nin en büyük 100 firmasının yapay zekayla bir şeyler yapma talebi var ve onları karşılayacak da 5-10 tane firma var iyi mühendisler bulunduran içlerinde. Bu böyle devam etmeyecek bence. Yani aşağı doğru inmeye, çok hızlı bir şekilde aşağı doğru inmeye devam edecek. O zaman da Türkiye'nin en büyük 500. 600. 1000. firması eğer bugün yapay zekaya bütçeyi ayırmıyorsa bence daha da geride kalacak eski zamana göre.
Az önce biraz sosyal etkilerinden de bahsettin verdiğin cevapta. Çünkü bu gerçekten yani internet gibi aslında çoğu şeyi otomize ederek bazı işleri gerçekten gereksiz kılacak ve çok fazla paradigma değişecek. Ama bu kesinlikle sadece negatif yandan bakılması gereken bir şey değil. Aynı zamanda pek çok belki de yani iş kolu üretecek. İşte prompt engineering gibi şu anda yeni yeni iş kolları görüyoruz, iş ilanları görüyoruz. Bir yerlere kayacak bunlar ama bir şekilde sonuçta bu yeni dünyaya adapte olabilmek için yeni yetkinlikler ve bilişsel beceriler gerekiyor. Bu paralelde insanlara hani biraz da belki tavsiye niteliğinde hangi dikeylerde kendilerini geliştirmesi ve bu geleceği hazırlamaları tavsiye edilir. O dünyanın içinden bakınca.
Hı hı. Ya prompt engineering burada çok güzel bir bence örnekti. O tarafta tabii ki zaten prompt engineer sayısı durmadan gittikçe büyüyor. Büyümeye devam edeceğini düşünüyorum. Birazcık o böyle low code no code tarafındaki citizen engineer diyorlar onlar da kendi low code no code iyi falan insanlara. O taraftaki büyümeye de işaret ediyor. Bence o aynı hızda devam edecek. Yani prompt engineer sayısı artar, low code, no code, citizen engineer sayısı artar. Bugün Excel bilmek, yani bundan 10 sene sonra bence SQL bilmeyen kalmaz. Ki zaten gene birebir yapay zeka ve iş akış otomasyonlarıyla da alakalı bir düşünce oluyor. Yani SQL bilmeyen biri bence giremiyor olacak beyaz yaka workforce'a, Excel bilmemeye dönecek. Bunlar da tabii ki sağlıklı yani. Doğal olarak evet, arada bunun sosyal etkileri de oluyor ve hızlı bir dönüşüm gerekiyor. Yani bunu yaşa daha ilerlemiş birinin bu adaptasyona geçmesi bence zorlaşıyor. Ama sağlıklı şeyler bunlar. Çünkü yani sektörde tecrübesi ilerlemiş insan zaten inovasyonu hızlı adapte ederek kendini öne çıkarmamalı. Daha çok yarattığı bağlantılar, yarattığı güven, işin özünü bilmesiyle kendini öne çıkarmalıyken yeni gelen workforce bunları bilerek öne çıkarmalı. Ondan bundan korkup kaçmamalıyız. Bundan korkup kaçmamak işte Osmanlı'ya matbaa gelmesine benziyor biraz.
Kesinlikle. Çok güzel noktaya değindin aslında. Osmanlı'ya matbaanın geç gelmesi hani bizi çok geriye götürdü ama artık öyle bir dünya yok. 30 Kasım'da geldiyse ChatGPT dünyayı kasıp kavurduysa Türkiye'ye yani Aralık'ta geldi. 1 Aralık'ta, 2 Aralık'ta ben kullanmaya başladım. Yani artık öyle bir aralık yok. Herhangi bir bahane yok. Sadece bizim işte ona karşı belki kendi kurduğumuz bariyerler olabilir. Güzel bir noktaya değindiniz ama bence burada bir tık daha durmamız lazım. Yani burada yapay zekanın şöyle bir durumu var. Ortalama bir işi insan kadar yapabilir bir hale çok kısa sürede gelecek. Şu an gelmediyse bu arada. Yani şimdi bu ChatGPT vesaire var. Şimdi AutoGPT var mesela gündemde olan. AutoGPT artık hani kararlarını kendi verip uygulamaya geçip de işte bizim için bazı taskları yapabiliyor. Hani bu ortalama işi çok iyi seviyede, çok kısa sürede, çok düzenli olarak bunu yapabilir bir hali çok kısa süre içerisinde gelecek. Tekrar ediyorum, henüz gelmediyse. Yani herkesin ya bir çok üst seviyeye, çok kendini çok geliştirmesi lazım. Ya da burada yani olacak bir otomasyonun getirdiği bir işsizlik durumu herhalde ortaya çıkacak. Yani siz bunu nasıl görüyorsunuz? Mesela bu kısa vadede muhtemelen yani çok kısa süre içerisinde olmayacaktır desem de hani çok emin değilim. Çünkü mesela Meta yine işten çıkartmalar yapacak. Bunun gizli nedenlerinden bir tanesi de neden hani daha çalışanlarımıza yapay zekayı verelim, daha üretken olsunlar. Bizim daha az çalışana ihtiyacımız vardır muhtemelen gibi geleceğe dönük bir görüş de olabilir. Yani burada böyle bir trend çıktığı zaman bu sefer böyle global bir kriz tekrar yaşanabilir mi?
Ya ben buralarda hep tabii bu değişimin sağlıklı olduğunu, yani değişmeyen tek şey değişimin kendisi gibi düşünecek olursak değişimin sağlıklı olduğu taraftaki düşünceye sahibim. Yani bugün GitHub Copilot kullananların yazdığı codebase'in %40 küsürünü GitHub Copilot yazmış. Geçen senenin ikinci yarısında. Bu demek değildir ki bu insanlar önemsiz hale geliyor. Tam tersi eforların daha önemli olan şeylere harcıyor oluyorlar. Benzer bir şey bence bir satışçı yani yapay zeka ile işinden olacak diye bakmıyorum da işini yapay zeka ile yapmaya başlayacak olan bir satışçı pazarlamacı için de geçerli bu bence. Bir anda eforunun çok daha azını beynini kullanmadığı ve alışık şekilde yaptığı şeylere olacak. Tam tersi insan kreativitesi orada. İnsanın yaratıcılığı ön plana çıkıyor olacak ve herkes eforunu daha katma değerli olan şeye aktarmayı itiyor. Ondan ben sağlıklı buluyorum. Hatta hani başka bir bakış açısıyla şey bile diyebiliriz bence. İnsanın daha az bedensel emek verdiği, daha fazla düşünsel emek vermeye itiyor olacak bu. Zaten düşünsel emek veren işçileri.
Tamam, o zaman biraz yapay zekadan çekiyorum konuyu da. Çünkü burada aslında daha genel bir tabloya bakıyoruz aslında. Yapay zekada ürün çıkartmak şu anda çok kolay. Herkes bir şey yapıyor ama hala bu ürünlerin çoğunun doğru ürün pazar fitini bulamadıklarını görüyoruz. Yani bu büyük bir zaten zorluk yeni fikirlerin önündeki. Burada biraz ürün pazar fitlerine baktığımızda aslında tüm genel yatırımlara bakacak olursak hangisi daha önemli konuma geliyor? Sektör mü yoksa doğru ürün mü? Çünkü yani bunu şeyden de soruyorum biraz. Küçülen bir pazarda sırf ürün çok iyi olduğu için yatırım yaptığınızda oldu mu? Yoksa pazar o kadar önemli ki işte yapay zekada ne ürün çıkarsa çıksın dikkat çeker bir şekilde yatırım alır mı? Denge nasıl?
Ya bizim küçülen pazarda çok iyi olduğunu düşündüğümüz ürüne yatırım yaptığımız oldu daha önce. Müthiş bir örnek olmamakla beraber şirket çok iyi büyüdü ama pazar küçülüyordu ve burada ana sıkıntı şu oluyor. Bizden sonra gelecek olan yatırımcı pazarın büyüklüğünü daha da önemsiyor. Ondan bir sonra gelecek olan yatırımcı daha da çok önemsiyor. Hani biz erken aşamada bunu önemsemeyelim diyoruz ama geç aşamaya doğru gittikçe bu önemsenince sizin şirketinizi de etkiliyor ve küçülen bir pazarda bir yatırım yapmıştık. Şirket iyi gitti. Cirosunu epey büyüttü, ekibini epey büyüttü vesaire ama o glass ceiling, o cam tavan hep vardı. Tepede herkesin konuştuğu, nitekim oraya geldi. Yapay zeka tarafında şeye çok katılmıyorum ya. Bence ürün pazar uyumu çok hızlı yakalıyor her firma. Yani biz bile, benim de ortak olduğum bir küçük mobil app şirketimiz var 2016'dan beri. Orada işte böyle 6. 7. 8. ürünlerimizi hep yapay zeka tarafında yapalım dedi ki eğlenceli olsun diye. Bir bakıyorsun böyle aylık MRR anlamında böyle 20-30 bin dolarlara çıkıyor MRR çok hızlı bir şekilde. Müşteri de para veriyor. Farklı dikeylerde de veriyor. Yani bunu astrolog app yapıyorsun satılıyor. Loveologist yapıyorsun aşk tavsiyeleri versin satılıyor. Romantik hikayeler yapsın diyorsun kişiselleştirilmiş seninle sohbet ederek sana hikaye anlatıyor satılıyor. Yani çünkü müşteri de bu yani ChatGPT bile bunu gösteriyor aslında. Ben ChatGPT kullanmaya başladım. 2 kere 3 kere o server overload error'ını aldım. Fark ettim ki bağımlı hale gelmişim ChatGPT'ye. Hemen verdim aylık 20 dolarımı çok mutluyum. Günde bir saat ayırıyorum yani şu an resmen günde bir saat ChatGPT ile sohbet zamanım var. Kendimce o anda deal olarak ne bakıyorsak onun konuşup aslında bilgilerini almaya çalışıyorum ChatGPT'den. Yani bizim şey ekipteki daha junior arkadaşlarla konuşurken de zaten şey diyorum onların sonuçta 2 günlerini verip 30 sayfalık yaptıkları deep dive'dan ve biz benim bile okumamın 1 saat aldığı deep dive'lerden aldığım bilgiyi bazen 10 dakikalık ChatGPT sohbetiyle ChatGPT'den alabiliyorum. Bu herkesin aslında işini daha iyi yapmaya veya daha katma değer olan tarafa doğru yapmaya itiyor. O bence sağlıklı. Yapay zekada küçülen pazar diye bir şey olmayacak. Oluşmayan pazar olabilir. Yani mesela yapay zeka tarafına baktığımızda eski 2015-16-17'lere bakalım mesela. Image recognition, video recognition tarafında çok fazla şirket görmüştük. Bunu API olarak veya enterprise'lara satacağım diyen. Ama sonuçta bir cloud processing satıyorlar. Öyle olunca cloud oyuncuları bir çıkardı kendi ürünlerini. Amazon recognition vesaire gibi. Haliyle Cogs'a da kendileri sahip. Ürünleri daha çok kullanılsın istiyorlar. Bir anda böyle pazar yok oldu. Yani öyle bir kategori oluşamadı. Çünkü cloud ürünleri onu subsidize etti. Böyle şeyler tabii ki olabilir ama biz hep aldığımız bir risk. Bence yapay zeka gibi henüz toz gaz bulutu ve çok çok hızlı gelişen sektörde bunu öngörmek imkansız. Einstein olsanız öngöremezsiniz yani.
Peki bol bol yapay zeka konuştuk bence. Yani yapay zekaya dair değinilebilecek önemli noktaların hepsine değindik. Biraz da bunun podcast formatında olmasının güzel avantajlarından biri kişisel olarak konuğu tanımak ve onun hikayelerini dinlemek. Aslında girişim sermayesi, fonları vesaire Türkiye'de çok bilinen alanlar değil ama ilgi duyulan alanlar. İnsanlar yatırım yapmak istediğinde de dikkatini çeken şeyler. Biraz şeyi anlamak için, en usulü nasıl olunur diye anlamak için hangi yollar takip edilmeli, ne tür kaynaklara başvurulmalı? Belki bunu biraz kariyer seçimi çerçevesinde de bakabiliriz. Kaynak önerisi kapsamında da bakabiliriz. Biraz da tavsiye, kişisel tavsiyeler dinleyelim.
Tabii yani bence endüstri nasıl olunur falan tabii şey endüstri bir şey değil ondan. Ben çok şanslı venture capital dünyasına girdim. Aşırı karamboldü. Ama ana konum bence tutkulu olmamdı. Yani bir yandan startuplar konusunda çok tutkuluydum. Podcast dinliyorum, kitap okuyorum, newsletter takip ediyorum. Diğer yandan kendi startup'ımı tekrar kuracak kadar risk appetite'ım yok. O riski alabileceğimi de düşünmüyorum. Ve o ikili sıkışmışlıkta hayatıma devam edip bu arada kendi gündelik yaptığım işten de para kazanıyordum. En azından bence o sıkışmışlığın bir yansıması yaptığım melek yatırımcılıktı. Kendimce melek yatırım yapmaya çalışıyordum. O da beni melek yatırımı kurmaya itti. O da bizi fon kurmaya itti. Baktığımızda ama Türkiye'de çok az sayıda fon vardı. Melek yatırım ağları yeni yeni ayağa kalkıyordu. Ondan öyle bir açıklık varmış. Ben de müthiş vizyonerdim o açıklığı gördüm diyemem ama aynı yolu bir daha izlemek imkansız bence. Herhangi bir yolu bir daha izlemek imkansız. Bugün baktığımızda daha rekabetçi bir venture capital ortamı var Türkiye'de. Çok daha fazla adet fon var, çok daha fazla adet de melek yatırımcı var vesaire. Ama baktığımda hep eksikliğini hissettiğim şey daha genç ve aktif ve risk algımın yüksek olması gereken dönemde o riskleri almamış olmak, farklı up and coming startup ya kurmamış ya da en azından orada lider pozisyon almamış olmak. Ondan dolayı geri dönüp baksam en azından böyle bir 35'e kadar herhalde daha fazla risk aldığım, daha geniş pozisyonlarda bulunduğum yerlerde olmak isterdim. Bunu soran daha yeni mezun veya birkaç yıl tecrübeli insanlara da hep daha çok şöyle öneride bulunmaya çalışıyorum. Direkt birincisi şirket seçilmemeli bence, founder seçilmeli. Şirketten bağımsız olarak hangi founder'ın altında çalışmak istiyorsunuz o önemli. İkincisi de daha jack of all trades olmak için aslında daha yatay pozisyonlara geçmek. Yani şirketin belki 15-20. Çalışanı olmak, direkt founder'la çalışabiliyor olmak bence çok önemli orada. Kapasite gelişimi açısından ki zaten o beraber çalıştığınız founder'ın da bir yerde karakterinin güzel özelliklerini kendinize katıyor oluyorsunuz kariyerin başında. Ben onu yapmak isterdim. Yani bugün geri dönsem öyle bir yıl isterdim bence. O gün şansa bir şekilde melek yatırımcılık, melek yatırıma derken VC fonu gibi bir şans oldu. Bence aynı dünyayı bir daha simüle etsek tekrar aynı yerde buluşmayız gibi hissediyorum. Ya bence özellikle venture capital ve yatırımcılık tarafına, startup yatırımcılık tarafına ilgili biri önce startup konusunda çok kaynak tüketmeli. Bıraksın yatırımcılığı, finans, ekonomi falan, onlar boş muhabbetler. Onlar sonradan öğreniliyor. Öğrenmesen de olur bu arada. Olayı zaten koru o değil. Yani dünyada finans, ekonomi bilen çok fazla kişi var. Bir tane daha ihtiyaç yok bence. Burada ana konu bence bir startup tarafında kendini geliştirmek lazım. Bir de bu teknoloji inflection'lar tarafında kendini geliştirmek lazım. O ikisi konusunda ne zaman ki böyle bir 20'şer 30'lar kitap okunmuş oluyor, bir sene boyunca günde 2 saat 3 saat podcast dinlenmiş oluyor, zaten o bir yılın sonunda, yani o bir yıllık eforun sonunda bir anda ekosistemindeki herkesten daha iyi oluyorsun neredeyse. Hepimiz dahil olmak üzere. Çünkü hiçbirimiz son bir yılımızı buna ayıramamışız ve çok hızlı gelişen bir yer. Ya bugün bize herhangi gelecek olan bir stajyer, analyst, associate fark etmez, yani 0-3 yıl tecrübeli biri geçtiğimiz bir yılının günde 2-3 saatini buraya ayırmış olsun, bize yani o tutkusuyla zaten bizi ezip geçiyor ve anında çok daha fazla ona sorumluluk vermeye başlıyoruz. Ben okuduğum tüm kitapları Goodreads'e koyuyorum. Son dönemde çok, yani işimin de getirdiği baskı sebebiyle çok daha az kitap okuyabiliyorum. Çok daha az podcast, çok daha az newsletter, çok daha az blog. Bu da beni geride tutuyor. Bunu geride tutmaması için de benim yapabileceğim tek şey aslında ekibimize katılan insanların o tutkuyu yaşatmaya devam ediyor oluşu. Goodreads'de var. Epey bir kitap ya takip ettiğim veya benim podcastlerimi de oraya koyuyorum bu arada liste olarak. Oradan takip edilebilir. Ama bu bir yıllık bir efor. Üzücü olan şu oluyor. Birçok bu alandaki tutkulu insan o bir yıllık eforu bile sarf edecek nefese sahip olmuyor. Veya o tutkuya sahip olmuyor. Beni en çok üzen o. Ben şeyi hatırlıyorum yani. Mesela Erzurum'da Tortum'da bir HES inşaatındaydık. Ben onun mekaniğini yapıyordum. Durmadan şey This Week in Startups dinliyordum. Çok da fazla dikey podcast yoktu o zamanlar. Daha 2014-2015'ten bahsediyorum. Durmadan podcast dinliyordum. Ya yani şantiyedeyim. Tortum'da Erzurum'a 2 saat. Yukarı aşağı kulağımda podcast var. Sadece onu dinliyorum. Veya askerdeyken akıllı olmayan telefonlardan götürmüştüm ama içerisinde bir tane kendi SD kartı da vardı. O SD kartına da bayağı bir saat podcast kontenti koyabiliyordum. Sonsuz podcast koymuştum. Askerde sabah işte sabaha karşı kalkıyorsunuz, tuvalet, tıraş, kahvaltı, mıntıka falan derken orada bayağı yani 3 saat var aslında. O 3 saat boyunca kulağımda kulaklık olarak takılıyordum. Bence o tutkuya sahip olmak önemli.
Çok güzel. Goodreads sayfanın da show notlarını ekleyeceğiz ki insanlar rahat rahat erişebilsin.
Tamam, ekleyelim. Aynen. Geçen programımıza da katıldığında şey olduğunu söyledin. Bazı böyle söylediklerinden bir backlash, bir tepki aldığını da söyledin. Bu programda da tepki almadan seni bırakmayalım. Bizim dinleyicilerimiz arasında da bol bol Web3 işte kripto alanında dinleyicilerimiz var. Satır aralarında ben duydum. Dedin ki yapay zeka Web3 işte son 5 yıldır yapamadığı etkiyi 6 ayda getirdi dedin. Furkan'ın gözünün seyirdiğini gördüm ben o anda. Onu dediğin anda. Onu biraz açalım mı? Bundan sonra yani Web3, kripto ve birkaç cümleyle sen geleceğin çok böyle şey görmüyor musun? Çok bir şey buradan çıkmayacak gibi mi değerlendiriyorsun?
Az bile demişim bence. Yani kriptonun son 5 yılda demeyelim. Kriptonun son 13 yılda diyelim. Yapamadığını... Yapay zeka son 6 ayda da demeyeyim, son 1 ayda diyeyim hatta. Öyle bir değer, gerçek değer yaratımı arasında öyle bir uçurum fark var. Ama felsefi değer yaratımı arasında yok bu arada. Yani felsefi değer olarak bence kripto ve bütün getirdiği felsefi değer çok daha büyük. Yani arkasında bir felsefi ve ideoloji var. Doğrudur, yanlıştır, olacak dersin, olamayacak dersin fark etmez ama olma umudu bile insanı farklı bir dünya ütopyasına götürüyor. Yapay zekada o daha az var bence. Tabii ki yapay zekanın da bir felsefesi var ama yapay zekada bence çok daha 1950'lerden beri alışılageldiğimiz bir dünya hayalinin olabilme ihtimalini görüyoruz sadece. Felsefi bir inflection yaratmadı insanlığa ama productivity ve gerçek değer anlamında evet yapay zekada gerçek bir değer var. Bugün Web3'te gerçek değer var dediğimiz işlerin bile yani en iyileri düşünün fark etmez bizim portföyümüzde de var. Yarattığı değerleri toplayalım. Bir tane basit yapay zeka firmasının otomate ettiği pazarlama işi kadar değer yaratılmadı orada bence maalesef net. Ama felsefi değer yaratıldı.
Ya, evet yani o kadar yarattı ki işte bizi bir felsefeye inandırdı. Merkeziyetsiz bir gelecek olacak diye bir vizyona inandık ve onun için bu kanalı kurduk. İşte o merkeziyetsiz geleceğe bizi götüren gelişmeleri anlatıyoruz. Gerçekten beni de zaten o düşünce boyutundaki ideolojik temeli etkiliyor. O yüzden Doğancan'ın provokasyonuna gelmeyeceğim. Çok fazla burada yapay zekaya karşı kripto savunmayacağım ama özellikle yani benim kendi gördüğüm değerde dediğin gibi kısıtlı. Özellikle ben DeFi alanında görüyorum üretilen değerleri. Hani diğer alanlar şu anda erken aşama belki uzun vadede bazı değerler yaratır. Bitcoin felsefi olarak kendi değerini yeterince üretiyor zaten. O çok değerli bence o aşamada. Ama Yani bu bir yarış değil bence. Zaten teknoloji birbirini besleyen, birbirini geliştiren de ve geleceği beraber oluşturan kolektif şekilde bir dünya. O yüzden kardeşi kardeşe vurdurtma Doğanca.
Kardeşi kardeşe vurdurtma. Biraz şey gibi oldu. Hani yapay zeka atıyorum Endüstriyel Revolution'u başlatan Steam Engine'se Bitcoin'de Komünist Manifesto mesela.
Ha, güzel.
Felsefesi bugüne kadar geliyor. 200 yıldır inanılmaz derinden etkiliyor dünyayı.
Tabii canım, yani etkisi tartışılamaz. Furkan'da ama yani şey anlatamazsın yani Furkan. Çünkü bu alanın mücahidi. Bıraksan yani sabaha kadar konuşur seninle burada ama tabii senin de zamanını almayalım. Vallahi çok keyifli de yayın oldu. Neler neler konuştuk. Yapay zekadan konuştuk. Makro ölçekte bu yatırımların, yatırım dünyasında işte fonların yarattığı değerleri son zamanlarda nasıl biraz değiştiğinden, biraz nereye doğru gittiğinden bahsettik. Umarım siz de keyif almışsınızdır bu bölümümüzden diyelim. Çeşitli kaynaklar içinde bölüm notlarımızı inceleyebilirsiniz. Bu bölümün aynı zamanda bir blog halinde de siz de okuyabilirsiniz. blog.merkeziyetsizgelecek.com'da. Biz de onu yapay zeka kullanarak tabii ki yapıyoruz. Arka planda güzel bir sistem kurduk ona. Kendi bir sistemimiz var. Bir şeyler yapıyoruz. Merkeziyetsiz gelecek.
Sadece konuşmuyoruz, üretiyoruz da.
Vallahi makro felsefe dediniz. Bu arada felsefeden bahsettiniz. Kitap önerisi gelmedi. Ben bir tane vereyim. Bu annem önerdi bunu. Bak şimdi şu kitabın güzelliğine bakar mısın? Milattan sonra 2150 T. Alexander'ın bir kitabıymış. Bir makro felsefe klasiği. Bu şimdi bizde çok yaygındır. Bu işte Aldous Huxley'nin kitapları, işte George Orwell'in hani gelecek hep distopik olacak diye insan distopyaları böyle. Çok beni almıyor onlar. Böyle distopik şeyler. Böyle dünya hep böyle mi olacak? Ben daha çok işte o Ütopya, Thomas More'un Ütopyası beni çok etkiliyordu. Buldum kitabımı. Orada da böyle makineler, yapay zeka, tam olarak yapay zeka diye geçmiyor ama öyle bir geleceğe doğru giden bir yapı da var. Yani bu da benim tavsiyem. Sevgili dostlar, görüşmek üzere. Enis, bir 6 ay sonra tekrar görüşürüz abi.
Görüşürüz abi. İnşallah pazar değişmiş olur, web 3 değişmiş olur, yapay zeka değer üretmiş olur falan. Görüşürüz.
Çok keyifli bir programdı. Teşekkürler Enis. Herkes de bizi takip etmeye devam etsin. Doğancan'ın söylediği gibi yarınlara, geleceğe umutla bakmak isteyenler özellikle bu kanalda buluşup yarınlar neden daha güzel olacak. Her hafta konuşmaya çalışıyoruz birbirinden kıymetli konuklarla. Daha fazlası gelecek. Bu nedenle takipte kalın. Videoyu beğenmeyi unutmayın ve bildirimlerinizi açın efendim. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.